Ben böyle veda etmeliyim. Can Dündar, 16. ayrım. Parti içi bu ayrışma hep meselesi dışında da kendini gösteriyor muydu? O sırada Baykal 1991 seçiminde milletvekili olmuştu ve parti içindeki mücadele, münakaşa devam ediyordu. SHP kurultayı yaklaşıyordu. Ben her zaman olduğu gibi bu kavgaların içine girmiyordum. Çünkü bu kavgaları anlamlı bulmuyordum. Yapılması gereken doğruları ısrarla, inatla söylüyor, savunuyordum. Belli bir ölçüde katkısı oluyordu. Partide bir bakıma herkesin dikkat ettiği, ne söylüyor diye kulak kabarttığı, bence rahat, doğru bir konumdaydım. Gene bu dönemde dış ilişkiler konusunda staj anlamı taşıyan ciddi bir tecrübe yaşamaktaydım. Baykal İnönü çekişmesinin en ateşli günlerinde, kurultaya az bir zaman kalmışken, Baykal'ın genel başkan adayı olacağı açıklanmışken, herkes bir tarafa dağılmış propaganda yapmaya çalışıyorken, Baykal İzmir'e gitti. O seyahatte Baykal'a müthiş ayıp ettiler ama inanılmaz ölçüde. Kongrede bağırıp çağırdılar, küfür ettiler, salonun çıkışında üzerine toprak attılar, otobüsünün camlarını kırmaya çalıştılar. Yani bizim siyaset dünyamıza hiç yakışmayan terbiyesizlikler oldu ve bu benim çok ağrıma gitti. Bir defa partide böyle bir olay çok ayıptı. Buna bir tavır almak gerektiğini hissettim. İkincisi, Baykal'la biz her zaman aynı frekansta olmasak da 1970'ten beri, hatta 68-69'dan beri arkadaştık. Bir arkadaşıma, üstelik sevdiğim bir arkadaşıma bunların yapılması beni çok üzdü. Haksızlık gibi geldi. Sevdiğim bir insanın bu katkıyı hak ettiğini düşündüm ve bu hadiselerden birkaç gün sonra bir açıklama yaparak yaklaşan kurultayda Baykal'ı destekleyeceğimi söyledim. Bu adeta bomba gibi patladı parti içinde. Tabii önemliydi benim verdiğim destek. O güne kadar bu olayda hiçbir tarafı tutmamıştım. Böylece ben de Deniz'le birlikte Anadolu'yu dolaşmaya başladım kurultaya kadar. O tabii çok iyi oldu. Anadolu'yu zaten biliyordum. Birçok yere gitmiştim. Ama bir siyasetçi olarak daha fazla ve daha derinden görme imkanını elde ettim. Solun sloganları inanç partilerinin dilinde. O dönem Erbakan'ın Refah Partisi'nin yükselişe geçmesini neye bağlıyorsunuz? Bunun nedenlerini özellikle Yalova'da görebildim. Bizim kadın kolları Yalova'da bir anket yapmıştı. Çok ilginçtir. Refahlı kadınların partiyi kendilerini koruyan, hatta ve hatta kocalarına karşı denge kurmalarına yardımcı olan bir güç kaynağı gibi gördükleri saptanmıştı. Bu bence çok önemli bir gözlem. Çok bilimsel diyemiyorum ama bir gözlem olarak değerli. Bu olayı o dönemde çok ciddiye alıp partiyi uyarmıştım. İnancı, inanç hassasiyetini kullanan siyasal hareket hızla büyümekteydi. Büyüyecekti ve belli ölçüde bizden dolayı olacaktı. Bunları gördüm de yazdım da. O yazıda Refah'ın bizim sloganlarımızı kullandığını, bizim temel saydığımız eşitlik, adalet gibi konularda İslamiyet'in en hassas din olduğunu söyleyerek bizim insanlarımızı çekmekte olduğunu anlattım. Özellikle kentlerdeki az gelirli kitlelere sahip çıkamadığımızı, bundan dolayı Refah'ın peşine takıldıklarını, bu eğilimin artmakta olduğunu ve Türkiye'nin büyük siyaset fotoğrafını etkileyeceğini belirtmiştim. 1992'de CHP tekrar açıldı. Bu size yeni bir umut verdi mi? Mesela parti içi çekişmelerin biteceğine dair. Bu tabii gayet ilginçti çünkü hepimiz CHP geçmişi olan, eskiden CHP'de çalışmış siyasetçilerdik. CHP bizim için hakikaten çok önemliydi. Nitekim SHP'de politika yapmakta olan 20 kadar milletvekili SHP'den istifa ederek CHP'yi yeniden açtırtmanın, yeniden kurmanın mücadelesine giriştik. Başarılı da olduk. Sonuç itibariyle bir kurultay yaparak CHP'nin yeniden açılmasına karar verildi ve bu kurultayda Deniz Baykal genel başkan seçildi. Ben de bilahare önce parti meclisine, sonra merkez yürütme kuruluna ve genel başkan yardımcılıklarından birine seçildim. Bu gelişme CHP'yi yenileme umudunu doğurdu mu? Bu yepyeni bir başlangıçtı. Hepimize heyecan veriyordu. Ben çok çalıştım bu dönemde. Zaten bütün hayatım böyle çok çalışarak geçti. Hala çok çalışmaya devam ediyorum. Bir yandan bu kitabı hazırlıyoruz, bir yandan benim bir başka kitap çalışmam var. Orta Doğu'ya dönük. Onunla uğraşıyorum. O da vakit alıyor. Tabii partiyle hala meşgulüm. Parti çalışmalarına giderek artan bir tempoda katılıyorum. Her neyse. Tekrar o döneme dönecek olursak CHP'yi büyük bir coşkuyla yeniden açtık. Hep söylerim, her başlangıç bir umuttur. CHP'yi bir yenileşme sürecine sokmaya ve geliştirmeye ciddi şekilde imkan olabileceği görüşündeyim. Bu konuda Genel Başkan Baykal ile en küçük bir ayrılığımız, farklılığımız yoktu. Nitekim kamuoyunda ne kadar anlaşıldı, ne kadar değerlendirildi bilemiyorum. Ama müthiş bir program hazırladık. 1993 yılında yaptığımız tüzük ve program kurultayında CHP bu yeni programı benimsedi. Bunu gerçekten çok önemsiyorum. Programın ideolojik bölümü, ilk 20 sayfası, elbette arkadaşlarıma danışarak ve genel başkanın onayıyla ama çok büyük ölçüde tarafımdan yazıldı. Sosyal demokrasi konusunda bunca yılın çalışmasını, tecrübesini, Türkiye üzerine yapılmış çalışmaları, değerlendirmeleri bir süzgeçten geçirip bir araya getiren solun, sosyal demokrasinin ya da bazılarının eş anlamlı olarak kullandığı demokratik sosyalizmin evrensel ilkelerine uyan, Türkiye gerçekleriyle de birebir örtüşen, gerçekçi, doğru bir program hazırladık. Bu CHP'de olağanüstü bir dönüşümdü. Fakat şunu da hemen ekleyeyim. 12 Eylül'de kapatılırken büyük ölçüde rahmetli Ecevit'in kaleminden çıkmış olan CHP'nin son programından da ciddi şekilde faydalandık. Program hayata geçirilebildi mi? Yoksa gene yazdık da ne oldu duygusuna mı kapıldınız? Aslında kağıt üzerinde doğruları biraz zorlanarak da olsa buluyoruz, belirliyoruz, tespit ediyoruz. Ama hayata geçirmekte problemimiz oluyor. Sanırım CHP programı konusunda da böyle oldu. Yani o program tam olarak hayata geçmedi. Geçseydi cümle adeta partinin eğitim programına dönüştürülebilseydi, tartışılabilseydi, ilçe merkezlerinde görüşülebilseydi çok şey değişirdi. Fakat artık 1990'larda siyaset Baykal'ın lafıdır sanıyorum, ticarileşmeye başladı. Hakikaten siyaset ve ticaret o kadar iç içe girmeye başlamıştı ki insanların pek siyasetle uğraşacak vakti ve hali kalmıyordu. Kötü anlamda kullanmıyorum ticaret sözcüğünü. Fakat siyasetin getirisi çok öne çıktı. Yani ben belediye başkanı seçilecek miyim, seçilmeyecek miyim, belediye meclisine girecek miyim, girmeyecek miyim? Bunlar öne çıktı. Yoksa bizim Türkiye'de eşitsizlikleri gidermek amacıyla neler önerdiğimiz, bu önerilerden hareketle ne gibi pratik çözümler bulunabileceği gibi konular maalesef bir türlü gündeme gelemiyordu. Gelse de fazla dinlenmiyordu. O dönem solu birleştirme işine kalkıştınız. Evet, CHP ile SHP'yi birleştirmek bizim bu dönemde büyük cesaretle giriştiğimiz önemli işlerden biri oldu. Doğrusu CHP'de bunu en çok zorlayan ben oldum. Bizim yönetim kadromuz da istiyordu bu birleşmeyi. Ama bazı arkadaşlarım, biraz da benim hatırıma, bu birleşme olayına katıldı diyeyim. Gerçekten müthiş bir çabaydı. Her iki genel başkan açısından kolay değildi doğrusu. Yani belli bir mevkiye gelmişsin, bir anda kendi isteğinle terk ediyorsun orayı. Hakikaten bir özveri işi. Ancak bütün bunlar gerçekleşti. Genel başkan olarak Hikmet Çetin'i seçtik. Böyle durumlarda daha bir ortada yer alan, herkesin kabul edebileceği genel başkanlar tercih edilir. Birçok üyemiz Hikmet'i hadiselere daha ılımlı bakan biri, bir çeşit akil adam gibi nitelediği için onu seçtik. İlk bakanlık, Hikmet Çetin'in varlığı daha önce SHP Sovyet Birleşmesi'nde olanları, ikilikleri engelleyebildi mi? Engelleyemedi tabii. Seçtik seçmesine, fakat meseleler başladı. Zaten ben de o tecrübeden sonra bu birleşme, bütünleşme işlerinden biraz ümidi kestim zannediyorum. Çünkü uğraşıyorsun fakat maalesef hiçbir doyurucu sonuç alamıyorsun. Tatmin etmiyor sonuç seni. Gene başarısızlık oldu. Hatta öncekinden de beter. İl başkanlığı anlaşmazlıkları, bu anlaşmazlıkların parti meclisine yansıması. O sırada ben gene parti meclisi üyesi seçilmiştim ve birbirimize giriyorduk adeta. Ben pek o kavgalara karışmıyordum da falan elde iki tane il başkanı var. Bir tanesi bırakacak. Hangi ilde kim bırakacak dediğimizde birdenbire SHP'lilik, CHP'lilik olayı öne çıkıyordu. Hikmet Çetin çok zorlanıyordu bu ikiliklerden dolayı. Genel sekreter seçiminde hadise çıkabiliyordu. Velhasıl gene umutların kırıldığı bir dönemdi. O dönemde ilk kez bakan oldunuz. Evet, Kültür Bakanı Ercan Karakaş istifa etmişti. Biz gene doğru yolla koalisyon halindeydik. Hikmet Çetin başbakan yardımcısıydı. Doğrusu Hikmet Çetin bana daha önce de Kültür Bakanlığı'nı önermişti ama ben istememiştim. İkinci defa önerdiğinde hayır demek ayıp olacaktı. Kabul ettim ve gerçekten de çok keyifli, sürenin kısalığı dikkate alınırsa da hayli başarılı bir Kültür Bakanlığı yaşadık. Şunu da altını çizerek söylemek isterim. Çok sevdiğim, müthiş bir insan olan Emre Kongar, Kültür Bakanlığı müsteşarıydı. Çok büyük katkısı oldu. Birbirini eskiden beri tanıyan, birbirine güvenen iki dost olarak birlikte çalıştık. Emre çok üstün nitelikleri olan bir arkadaşımızdır. Hakkı olanın hakkını tanıyan, iyi iş yapanı övmekten hiçbir kompleks duymayan, az bulunan biridir. Bakanlığınız 1995'in 7 Temmuz'undan 6 Ekim'ine dek sürebildi. Neler yapabildiniz süre içerisinde? Çok güzel şeyler yaptık. Mesela 500 sanatçıyla Doğu'ya gittik. Bu müthiş bir olaydı. 500 sanatçıyı toparladık, organize ettik ve Doğu illerimizde konserler verdik. Tiyatro gösterileri yaptık. Bunun gibi birçok girişimlerimiz oldu. Herkes de şaşırdı. Bu kadar kısa zamanda nasıl bunlar olabiliyormuş diye. Türkiye ilginç bir memleket. Maalesef toplum hafızası hep ikinci plana itilmiş. 1995'te Kültür Bakanı iken Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunun 700. yıl dönümü de yaklaşmaktaydı. Kimse farkında değildi Türkiye'de bunun. Emin olun abartmıyorum, kimse bunun üzerinde durmuyordu. Biz Kültür Bakanlığı olarak bunu Türkiye'nin gündemine getirdik ve herkes sahiplendi. En azından Osmanlı geçmişimize hak ettiği gibi ışık tutabildik. Osmanlı'nın konuşulmasını, tartışılmasını, iyi ve büyük taraflarından faydalanılmasını gündeme getirebildik. Kültür Bakanlığı bu şekilde devam ederken hükümet istifa etti. Doğrusu bakanlığımın kısa sürmesine üzüldüm. Çünkü çok güzel şeyler yapmaya müsait bir bakanlık Kültür Bakanlığı. Çok da keyifli. Sayfa 185'te yer alan resmin altında şu yazı yer almaktadır. Kültür Bakanı iken müze açılışında Antalya'da sağ başta Müsteşar Emre Kongar. 1995'in Aralık ayında seçim vardı ama siz aday olmayacağınızı açıkladınız. Neden? Tam o sıralarda Baykal'la aramızda ideolojik boyutta değilse de daha çok insani ya da siyasi boyutta diyeyim bir tartışma, bir anlaşmazlık oldu. Önce çok üzüldüm. Hatta siyaseti bırakmayı düşündüm. Kurultayda genel başkan listesine alınmayışıma kırılmıştım. Bir açıklama yaptım. Dedim ki 1995 seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili adayı olmayacağım. Cumhuriyet Halk Partisi'nden lafının altını çizdim. Sayfa 186'da yer alan resmin altında şu yazı yer almaktadır. Kültür Bakanı iken Topkapı Sarayı'ndaki ilk basın toplantısında. Solda Müsteşar Profesör Emre Kongar. Başka bir partiye geçmeyi mi düşünüyordunuz? Aslında bunu söylerken aklımda şu vardı. Artık yeter. Milletvekilliğini, siyaseti biraz bırakalım da daha başka işlerle, özellikle kitap yazmakla, belki ders vermek gibi işlerle uğraşalım. Ağırlık bu düşüncedeydi. Daha küçük bir ihtimal olarak da eğer siyasete artık çok fazla bağımlı, tutkulu olmuşsam o zaman bağımsız aday olurum. Kazanırım, kaybederim o ayrı. Ama Kadıköy'den bağımsız aday olarak her zaman belli bir şansım olur diye düşünmüştüm. Doğrusu şansımı çok büyük görmüyordum ama gene de bir ihtimaldi. Seçim zamanı yaklaştı. Bu arada CHP'deki arkadaşlarımdan artık inadı bırak. Sen bizim adeta alamet farikalarımızdan birisin. Toplum da seni mutlaka görmek ister bizim listelerimizde gibi telkinler geliyordu. Hatta yönetimdeki bazı CHP'li arkadaşlarımdan da duyuyordum bunları. Fakat artık CHP'den de siyasetten de soğumuştum. Derken DSP'den bir öneri geldi. Hiç unutmuyorum. Tesadüfen DSP'li yönetici bir arkadaşla Ankara'dan İstanbul'a uçakta yan yana geldik. Dedi ki, niye bizden aday olmuyorsun? Toplum neden CHP'den aday olmadığını biliyor. Ama gel DSP'den aday ol. Bunu Bülent Bey'e danışayım mı dedi. Vallahi sen bilirsin dedim. Aradan 3-4 gün geçti. DSP'den Sayın Cem'i aday yapmak isteriz. Çok şeref duyarız diye haber geldi. Ben de o şeref bana ait olur dedim ve böylece DSP'den aday olmam kararlaştırıldı. Gene kısa bir müddet sonra nereden aday olacağım konusu gündeme geldi ve Sayın Ecevit'ten bir öneri aldım. O da şuydu. Sayın Cem'in esas olması gereken yer büyük kentlerin listeleridir. Fakat bunlar çok önceden ayrıldı. Kapatıldı DSP'de. Şu anda Kastamonu, Sinop ve Kayseri illerimizde birinci sıra boş. Bunlardan tercih ettiği hangisi ise oradan adaya gösterelim. Tabii üçü de zor ildi ama ben Kayseri dedim. Kayseri dememin biraz da bencilce bir nedeni vardı. Kayseri'ye uçak gidip geliyordu. Seçim de Aralık ayında yapılıyor. Çalışmalar karkış içinde oluyor. Biraz da o yüzden Kayseri dedim. Ve hayatımın en zorlu siyasi mücadelesini 1995 seçiminde Kayseri'de verdim. Abdullah Bey, Kayseri'de durum nedir? Kayseri'de kendinize şans tanıyor muydunuz? Benim çok uzun bir siyasi yaşamım var. Ama dar anlamıyla particilik dediğim ya da yoğun siyasal yaşam dediğim kesit biraz da sınırlı. Gene de bir adım bir siyasi geçmişim var. Siyasi mücadelemde koşulların en zor, en acımasız olduğu, bana en zorlu gelen 1995 seçiminde Kayseri'deki adaylığımdır. Kayseri'yi dediğim gibi çok araştırıp seçmedim. Daha önce parti kongresi, parti çalışma nedeniyle sanırım iki kez gitmiştim. Hepsi bundan ibaretti. 1995'te seçim mücadelesi, propaganda dönemi başlarken Kayseri'ye doğru yola çıkma hazırlıklarını yapıyordum. Bu arada tabii Kayseri'den seçilmenin imkansız göründüğünün bilincindeydim. DSP'nin oyu zaten %3-4 gözüküyordu. Üstelik bu iyice azalmıştı. %1,5-2'ye bile inmiş olabilirdi. Seçilebilmek için en az %10 oya ihtiyaç vardı. Kısacası imkansız gibi bir durum olduğu meydandaydı. Nasıl bir bağlantı kurdunuz Kayseri ile? Hiç sorup soruşturdunuz mu mesela? Önce Abdullah Gül'e telefon açtım. Abdullah Bey de malum Kayseri milletvekili. Kendisiyle Avrupa Konseyi'nden başlayan bir dostluğumuz vardı. Dedim ki Abdullah Bey böyle böyle sen Kayserilisin, Kayseri milletvekilisin, bilirsin. Bir bak bakalım bizim partinin durumu nedir? Şimdi bunu sorarken Refah Partisi'nin çok ciddi çalıştığını, Kayseri Erciyes Üniversitesi aracılığıyla sürekli seçim araştırmaları yaptığını biliyordum. 2-3 gün sonra Abdullah Bey aradı telefonla. Sizin isminiz çok büyük, siz nasıl olsa halledersiniz gibi sözlerden sonra işin gerçeğine geldi. Dedi ki, bizim son yaptığımız yoklamalarda DSP mevcut değil. %1-1,5 düzeyinde gözüküyor. Zaten çok kıt olan sol oylar bazı yerde CHP'de toplanıyor. Allah kolaylık versin. İşte bu bilgileri de aldıktan sonra oğlumla ikimiz uçağa bindik ve Kayseri'ye gittik. Yıl 1995. Demek ki Kerim 25 yaşında. Nasıl bir karşılama oldu? Havaalanında partililer karşıladı bizi. Fazla insan yoktu ama çok candan, çok sevimli bir topluluk. Çok ilginçti tabii. Kadıköy ilçesinde herhangi bir etkinlik yaptığımızda, bir konferans verdirttiğimizde bunun 3-5 katı insan toplanırdı. Birlikte il merkezine gittik. O da gayet mütevazi bir bina. Tabii tahmin ettiğim üzere para yok, hiçbir imkan yok. Fakat yürekli, inanmış bir avuç insan var. Doğrusu çok yardımcı oldular. Particilik tecrübesi hemen hemen hiç yoktu. Hiçbir maddi imkanımız yoktu. Fakat bir iddiası vardı bu insanların. Genel başkana, Ecevit'e inanıyorlardı. Partiye ve bana inanıyorlardı. İl başkanımız henüz avukatlığa başlamış, çok genç, çok iyi niyetli bir arkadaşımızdı. Daha sonra gene birlikte olduk siyasette kendisiyle. Onun dışında 3-5 kişiydik. CHP ile kıyaslandığında yok gibi bir şey. Kolay da değil. Kayseri gibi yerde %1 dolayında gözüken oy potansiyelini %10'a çıkaracağız en az. İlk geceden başladı. Tabii siyasette güzellikleri de görür yaşarsınız. Hiç bitmeyecek dostluklar kurarsınız. Kayseri benim açımdan böyle bir yer. Hiç unutmuyorum. İlk gece oğlumla beni aldılar. Yönetim kurulundan bir arkadaşın evine götürdüler. Orada güzel bir mantı ziyafeti verdiler. Kayserili çok gönülden, çok konuksever. Herkes başarı diledi ve biz işe koyulduk. Kim en güçlü görünüyordu Kayseri'de? Kayseri muhafazakar eğilimlerin, partilerin her zaman güçlü olduğu bir seçim bölgesi. Bir yanda inancı önde tutan partiler, o sırada Refah Partisi vardı ki onlar da çok güçlü. Bir yanda MHP ve Ülke Ocakları çok güçlü. Sağın değişik kesitlerinin çok güçlü olduğu, hatta doğru yolun, ANAP'ın kolay kolay imkan bulamadığı bir ortam. Kayseri Türkiye'deki bu iki siyasi akımın yani dinsel hassasiyetleri kullanan siyasi akımla milliyetçiliği çok ileriye götürmüş olan akımın kaynağı, çıkış noktası. Her sene yapılan o şölenler doğrusu sağın tam merkezine beni aday olarak göndermişlerdi. Ben de oğlumla birlikte etrafında birkaç iyi niyetli partililiğiyle bu mücadeleyi başlattım. Neydi mücadele? Siyasi mücadele bir yerde konuşmak olayıdır. Gider insanlara anlatırsınız. Sayfa 189'da yer alan resmin altında şu yazı yer almaktadır. Seçim kampanyasında hep yanında olan oğlu Kerim'le. Ama sizi tanıyorlardı değil mi? Bunun yararı olmuştur herhalde. Evet, zannediyorum bir insanın geçmişte yaptıklarının rolü oluyor. Yazarlığın bir hayli etkisi olmuş. Kitaplarımı okuyanlar çoktu. Yani tanınıyordum. Kimisi TRT'den hatırlıyordu. Bunların insanlarla konuşma yollarını, konuşma imkanlarını açmakta faydası oldu. Hem benim oradaki adaylığım değişik bir hadiseydi Kayseri için. Hangi partiden olursa olsun insanlar ilgilendi. Türkiye düzeyinde tanınan, bilinen bir kişinin Kayseri'den aday olması ilgilerini çekti. Sokakta herkes çok candan davranıyordu. Diyelim bir ilçeye haber salıyorduk. İlçede 2-3 kişilik de olsa iyi kötü bir teşkilatımız mevcut oluyordu. Orada şu gün Cem gelecek, halkımızla sohbet edecek dendiğinde hakikaten kahvehaneler doluyordu. Böylece bir diyaloğu başlatabilmiş oldum. Kayseri siyaset ortamına iki alanda müteşekkir kaldım. Birisi Kayseri'de iki tane güçlü televizyon vardı. Biri dinsel hassasiyeti yüksek olan siyaset çevresinindi, öteki de daha milliyetçi dediğimiz çevrelerin. Doğrusu her ikisi de bana konuşma imkanı verdi. Ben ilk kez 1995'te gördüm. Daha sonra da olduğunu biliyorum. Adaylardan para istiyor televizyonlar. Seni 5 defa televizyona çıkarırım, bunun karşılığında şu kadar da para alırım diyor. Partilerde o para mevcut olduğundan iyi kötü herkes bu sisteme ayak uyduruyor. Bizde para ne arar? DSP'de bir kuruş para yok. Onun için isterseniz gelir konuşurum. Televizyon açısından da iyi olur. Çünkü ben izlenirim. Ama verebilecek param yok dedim. Ve benden para alınmadı. Televizyonlar hem siyasetten bir jest yapmış oldular. Bir karşıt görüş sahibine kürsülerini verdiler. Hem de maddi beklentileri olmadı. Aynı şekilde sola daha açık olan televizyonlarda sanırım başka adaylardan maddi destek aldılar. Ama benden bunu talep etmediler. Sizi çok seviyoruz ama bizim partimiz başka. Peki olumsuz tepki gelmedi mi hiç? Konuşmalar sırasında cevap verenler, soru soranlar da olmadı mı? Oldu tabii, olmaz mı? Zaten birincisi şu var, insanlar çok yakın davranıyor. Nasılsınız İsmail Bey? Hoş geldiniz Kayseri'mize. Çok memnunuz diyor ama lafın sonu şöyle geliyor. Gerçi bizim partimiz başka ama inşallah siz de seçilirsiniz. Bu lafları o kadar çok duydum ki dayanamadım artık. İyi de siz oy vermezseniz ben nasıl seçileceğim demeye başladım. Herkes benden çok memnun. Beni çok seviyor. İyi ki gelmişim. İyi ki aday olmuşum. İnsan olarak bana çok yakınlık duyuyorlar. Ama onların partileri başkaymış. Senin partin başkaysa, bana oy vermeyeceksen ben nereden milletvekili olacağım? Bir kere de ilçenin birine gittik. Sözüm ona bir kahvehanede Avrupa konuşacaktık. Baktık 2-3 kişi ya var ya yok. Yani kimse ilgilenmemiş. Bir de şunu eklemek lazım. Karın kışın ortasındaydık. Öteki partiler gibi büyük konvoylar yapıp bir yerlere gitme imkanımız yoktu. Tek araba gidiyoruz ilçelere. Bir iki kez yollarda kaldık. Karda sıkıştık mesela. Bunun dışında Kayseri'deki seçim mücadelesinde tatsız ya da tehlikeli denebilecek tek hadise yaşadım. O da şöyle olmuştu. 16. ayrımın sonu, sayfa 191.